Türk romanına eleştirel bir bakış 2. Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a. Yazan Berna Moran. 22. ayrım, sayfa 182. Batı romanındaki insan, temel kanunları çeşitli yönlerden derinlemesine, enine boyuna incelenmiş bir toplumun bireyidir. Romancı, Batı'da birçok tarihsel, sosyal, ekonomik meselelere değinmek zorunluluğunu duymaz. Buna ihtiyaç yoktur. Tersine böyle bir yola sapması onu romandan uzaklaştırır. Bizim gibi tarihine, ekonomisindeki özel koşullarına ve sosyal hayatına pek az eğilinmiş, hatta tersine gerçeklere altüst edilmiş, gözden saklanmak istenmiş toplumlarda bu işte romancıya düşmektedir. Dolayısıyla roman tekniğimiz daha uzun süre Batı ölçütlerine aykırı düşüyor görünen ayrıntılar üzerine mutlaka basmak zorundadır. Dipnot 11. Selim İleri, Kemal Tahir ile Konuşma, Yeni Dergi, Haziran 1973, sayfa 22-24. Demek ki Türkiye'de yazan bir romancının görevi, tarihçinin, sosyoloğun, ekonomistin görevlerini de içerir ve bundan ötürü yapıtı katıksız saf roman, roman pür olamaz. Sözünü ettiğimiz alanlarda bilgi vermekle yükümlüdür. Böyle yapması onu gerçek romandan uzaklaştırsa bile. Kısacası roman estetiğiyle bağdaşmayan bilgi aktarımı Türk romancısı için kaçınılmaz. Öyle midir gerçekten de? Batı romancısı ile Türk romancısı gerçekten farklı durumda mıdırlar? Bu iddia kısmen bir yanılgıya dayanır çünkü Batı'da toplumun tarihsel, sosyal ve ekonomik sorunlarının derinlemesine ve enine boyuna incelendiği, roman okurunun da bunları bildiği savı doğru olmaktan uzak bir genellemedir. Burjuva devrimini diğer Batı ülkelerinden önce gerçekleştiren İngiltere'de bugünkü anlamıyla roman, Daniel Defoe, Samuel Richardson ve Henry Fielding'in yapıtlarıyla 1720-1750 yılları arasında çıktı ortaya. Bu yazarlar, Lukács'ın da dediği gibi kendi çağdaş dünyalarını sadakatle canlandırmışlardır ama toplumun nereden gelip nereye gittiği, nasıl geliştiği sorusu onlar için mevcut değildi bile. Dipnot 12, The Historical Novel, sayfa 19. Bu dönemdeki roman okurlarının ise, ki bunun büyük bir kısmını boş zamanı olan zengin sınıfın kadınları ve onların evlerinde hizmet eden kızlar ve kadınlar oluşturuyordu. Kemal Tahir'in sözünü ettiği konularda bilgi sahibi olmadığını söylemeye gerek yok. Dipnot 13, bakınız Jan Watt, The Rise of the Novel, sayfa 45-46. Richardson'ın büyük başarı sağlayan ilk romanı Pamela, bir kitapçının eğitim görmemişler için örnek mektuplar yazma önerisinden doğmuştur. Richardson öneriyi bir yana bıraktı ve ilk kez mektup tekniğini kullanarak bir hizmetçi kızın çalıştığı evde namusunu nasıl koruduğunu ve sonunda efendisiyle nasıl evlendiğinin öyküsünü anlattı. Kemal Tahir'in dünyanın 10 büyük romancısı arasında saydığı Daniel Defoe'nun kahramanları birer ekonomik bireydirler. Homo economicus. Ve Robinson Crusoe kendi dönemindeki idealleri yansıtır. Emek sarf ederek para kazanma, yararlı olana değer verme, akıllı girişimler, iş hayatında başarı ve benzerleri, onun için Karl Marx, Robinson Crusoe'yu emeğe dayalı değer projesinin klasiği sayar. Bununla birlikte Defoe romanında tarihsel, toplumsal ya da ekonomik konulardan laf etmez. Bir adamın ıssız adadaki serüvenini anlatır sadece. Şuna işaret etmek istiyorum ki, Batı'da roman yazıldığı zaman Kemal Tahir'in dediği gibi bir birikim yoktu. Ne yazarda ne de okurda. Aydınlanma çağı ilerledikçe bu tür araştırmalar da yaygınlaştı. Söz konusu birikim, aydınlanma çağı ve onun devamı olan 19. yüzyılda yavaş yavaş oluştu. Özellikle Kemal Tahir'in Türk toplumunun tarihi ve gelişimi üzerinde yapmak istediği türden açıklamalar, Batı'da 19. yüzyılın ürünüdür. Bildiğimiz gibi insan toplumu hakkında her konuda geçerli olan teolojik açıklama, yerini yavaş yavaş tarihsel açıklamaya bıraktı. Artık doyurucu açıklama, bir konuyu kökeninden alıp evrimini belirten bir açıklama oldu. Art zamanlı dil bilimi, insanın evrimi kuramı, felsefe tarihi, edebiyat tarihi, antropoloji, arkeoloji gibi bilgi konularını örnek olarak sayabiliriz. Bilimin hızla ilerleyişi, doğaya olduğu kadar topluma ve bireye de bilimsel yaklaşımı, yani nedensellik bağını gözeterek bakmayı getirdi. Onun içindir ki, burjuva sınıfının ve zihniyetinin ürünü olan gerçekçi romanda, bireyi bir karakter olarak işlerken, onun kişiliğini, yazgısını belirleyen koşulları hesaba katarak yapıyordu bunu. Koşullar deyince de özellikle roman kişisinin içinde bulunduğu ortam, çevre ve tarihsel dönem kastediliyordu. Ne ki yazar, toplum, ortam ve birey arasında neden-sonuç ilkesine dayanan etkileri gösteren toplumsal ve psikolojik durumları sergilerken ne tarih, ne sosyoloji, ne ekonomi, ne de psikoloji dersleri sıkıştırıyordu araya. Bunların herkesçe bilinen şeyler olduğunu varsayarak değil, sanatın işlevi ile bilimin işlevinin ve dolayısıyla söylemlerinin ayrı olduklarını düşündüğü için. Kemal Tahir ise romancıyla bilim adamının aynı amacı paylaştığı ya da paylaşması gerektiği kanısında. Hiç değilse Türkiye'de. Çünkü Türk toplumunun yapısı, oluş yasaları, özellikleri doğru dürüst incelenmiş değil. Romancı bu konuda okuru aydınlatmakla görevli. Daha da ileri gidiyor Kemal Tahir bu konuda. Romancı, bilimin bulduklarıyla vardığı noktayla da yetinmemeli, çünkü bu bilineni tekrar olur. Bilimsel olarak tespit edilmiş bir konu, bir buluş, tek başına bir edebiyat eserine temel olamaz. Edebiyatçı, bilimin vardığı yerden sonrasını zorlamak zorundadır. Dipnot 14, Türk Romanı, sayfa 39. Başka bir deyişle, romancı bilim adamının henüz söylemediği bir gerçeği bulursa, söyleyeceği yeni bir şeyi, yazmaya değer bir konusu olacaktır. Romancı ile bilim adamı arasındaki fark, Kemal Tahir'e göre şu. Bir sosyolog, tarihe bilimsel açıdan yaklaşacağı için sadece aklını kullanır. Fakat bir romancı, tarihe bakarken ve onu kendi harcına katarken hem aklını hem sezgilerini kullanır. Dipnot 15. İsmet Bozdağ, Adı Geçen Yayın, sayfa 101. Açıkça görüldüğü gibi, Kemal Tahir için romancı demek, toplumu, sezgilerini de kullanarak inceleyen bir sosyolog demektir. Kemal Tahir'in açık oturumlarda, söyleşilerde söylediklerinden, karışık halde elimizde bulunan notlarından çıkartabildiğimiz kadarıyla roman üzerindeki düşünceleri az çok şöyle bir değişim çizgisi izlemiş. Kemal Tahir en başta romanı, tek insanın dramını dile getiren bir anlatı olarak görüyor. Bu dramın nedeni insanın kişiliğinde. Ama daha sonra insanın dramı kişiseldir ama kendi kişiliğinden değil toplumsallığından gelir diyerek toplumun rolüne daha fazla önem veriyor. Derken tek insanın dramı yavaş yavaş arka plana atılıyor ve toplumun dramı ön plana çıkıyor ve şu oluyor yazarın görevi. Toplumu bir bilim adamı gibi incelemek ve gerekirse, ki Türkiye'de gerekiyor, romanında bir bilim adamı gibi açıklamak. Çünkü artık romancı, sezgilerini de kullanan şair bir sosyologtur. Dipnot 16, Adı Geçen Yayın, sayfa 101. Bu görüşün kaçınılmaz bir sonucu var. Tarihsel ve toplumsal olguların yorumlanması için yazar, roman türünü bir sosyolog gibi kullanırsa, roman kişisi olarak birey de araçlaşır. Kemal Tahir'in roman anlayışının gelişimine şu kısa bakış gösteriyor ki, Kemal Tahir romana insan yaşantısını dile getiren ve kendine özgü bir söylemi olan bir sanat olayı olarak bakmaktan vazgeçmiş ve yazarın bulduğu tarihsel ve toplumsal bulguları okura aktarmaya yarayan bir araç olarak bakmayı yeğler olmuş. Niye? Neden 20. yüzyılın ikinci yarısında Kemal Tahir hala bir çeşit Ahmet Mithat Efendi mi olmak gerekiyor sorusuna ne yapalım biraz öyle cevabını veriyor. Dipnot 17 Türk Romanı sayfa 5. Hiçbir sanatçı sanattan uzaklaşmayı kolay kolay göze alamaz. Ancak daha önemli bir amaç için, daha önemli saydığı bir değer uğruna kabullenebilir böyle bir tutumu. Kemal Tahir'in yaptığı da kanımca bu. Osmanlı toplum yapısı ve tarihi üzerindeki çalışmaları biliyoruz ki bir tutku halini almış ve onu yerleşmiş kanılara zıt yorumlara ulaştırmıştı. Aslında tarihsel romanlar üreten bir yazar için bunlar övülecek çalışmalardır. Ne ki Kemal Tahir Türkiye'de bazı tarihsel doğruları keşfetmenin, kimsenin söylemediği şeyi söylemenin heyecanı içinde romanın sanatsal yönünü ihmal etmeye başladı ve insana öyle geliyor ki Kemal Tahir'in Türk romanının sorunu ve işlevi hakkında söyledikleri sanatçı Kemal Tahir'in roman kuramı ile ilgili kaygılarından değil, araştırmacı Kemal Tahir'in düşündüklerini ve vardığı sonuçları roman adı altına rahatça sunabilmesine gerekçe bulmak ihtiyacından kaynaklanıyor. Kanımca Kemal Tahir'in düşünürlüğü onun için büyük bir avantaj olabilecekken sonunda onun aleyhine işlemiş ve incelemelerinde işin kolayına kaçmak istemeyen bu araştırmacının romancılıkta kolaya kaçmasına ve böylece sanatçılığını harcamasına neden olmuştur. Bu bölümde Kemal Tahir'in roman anlayışını, söylediklerinin doğruluğunu, yanlışlığını tartışmak ve değerlendirmek için incelemedim. Amacım bu görüşlerin Kemal Tahir'in romanlarını ne yönde etkilediğini ve belirlediğini araştırmaktı. Kemal Tahir hem köyü ve köylüyü anlatan Anadolu romanları yazmıştır hem de kent romanları. Biz bu kitapta tipik bir Kemal Tahir romanı sayılabilecek Kurt Kanunu ile Anadolu romanının birçok özelliklerini barındıran ve yazarın belki de en iddialı yapıtı olan Devlet Anası üzerinde duracağız. 8. Bölüm Kurt Kanunu'nun polisiye kurgusu ve suçlusu. Kemal Tahir Kurt Kanunu'ndan söz ederken romanın konusu 1926 İzmir suikastı gibi son derece buhranlı bir devrede geçiyor. Gerçekten büyük tehlikeler içinde kıstırılmış insanların romanı bu. Gerçek vesikaları bir fon olarak kullanıyorum, diyor. Dipnot 1. Bakınız Naci Çelik, Kemal Tahir için biyografi çalışması, Türkiye Defteri, Nisan 1924, sayfa 44. Romanın önemli iki özelliğini vurgulamış oluyor Kemal Tahir bu sözleriyle. Çünkü büyük tehlikeler içinde kıstırılmış insanlar yazara polisiye bir olay örgüsü sağlarken İzmir suikasti de tarihsel ve siyasal bir konu sağlar. Romanın kahramanı Kara Kemal'in kişiliğinde izleriz bu kıstırılmış insanların heyecanlı serüvenini. Ama yazarın yapmak istediği çok daha kapsamlı bir iş. Kurt Kanunu, Cumhuriyet'in ilk yıllarında halkçılar ile muhalefet arasındaki iktidar kavgasını, halkçıların teröre kayışını sergiler ve bu tarihsel gelişimin Kemal Tahir'e göre nedenlerini açıklar. Dolayısıyla yazar, Kara Kemal'in son günlerini romanlaştırırken İzmir suikasti olayını diktatörlüğe sapan halkçıları okurun gözünde suçlamak için kullanır. Romanın baş kişisi olarak Kara Kemal'in seçilmesi sanırım ilk başta yakalanamayan iki kişiden biri ve bundan ötürü gerilimli bir olay örgüsü için elverişli olmasındandır. Öteki suikasti hazırlayanlardan eski Ankara valisi Abdülkadir idi. Romandaki Abdülkerim. Yazar bu ikisini birlikte kaçırtır Kovalanmaları romanda hem gerilimi sağlar hem de okurun onlara yakınlık duymasını. Ancak okurun o günkü iktidarı suçlaması için Kara Kemal'in suçsuz olarak ölüme yollanması gerektiğinden resmi tarihte suçlu olarak bilinen bu ittihatçı romanda suikast girişiminden habersizdir. Ayrıca Kemal Tahir kendi sözcülüğünü de üstlenecek olan Kara Kemal'i Türkiye'nin gerçeğini kavrayan akıllı ve bilgili tek kişi olarak sunar bize. Bundan ötürü ittihatçıların bu küçük efendisi öz eleştiriden kaçınmaz, sırası geldikçe İttihat ve Terakki'nin olumsuz işlerine, yönetimdeki yanlışlarına parmak basar ve bu tutumuyla partiler üstü bir kişilik sergilerken, yakın tarihin bir yorumunu ve değerlendirmesini yapmış olur. Kurt Kanunu'nda olumlu birçok nitelikler ile donatılan ve yüceltilen Kara Kemal, İttihat ve Terakki'nin ilk dönemlerinde zirvedekilerden biri değildi. Sonradan önem kazandı. Ne ki Kemal Tahir, romandaki işlevi gereği onu olduğundan da önemli bir kişi yapar, örneğin bir yerde şunları söyler kendi kendine Abdülkerim. Ne dediydi bir gün boş bulunup rahmetli Ziya Gökalp? Bunca yıl işin içindeyim, bizi Talat mı idare ediyor, Kara Kemal Bey mi anlayamadım dediydi. Doğru. Dipnot 2. Kurt Kanunu, Bilgi Yayın Evi 1969, sayfa 59. Kitapta metin olarak bu baskı kullanılmıştır. Emin Bey'e göre de Kara Kemal, kocaman imparatorluğun kaderini elinde tutan birkaç kişiden biriydi. Belki de bir aralık birincisi. Sayfa 262. Kemal Tahir kendi görüşlerini böylesine niteliklere sahip bir adamın ağzından rahatça verebilecektir ve okuru olumlu yolda etkileyebilmek için şu iki şartı yerine getirmiş olur. Kara Kemal, okura hem zeki, bilgili ve güvenilir bir siyaset adamı olarak tanıtılmaktadır, hem de suçsuz olduğu halde kovalanan ve ölüme yollanan bir kahraman olarak. Kurt Kanunu'nun bu iki yönünü en yararlı şekilde kullanmak için yazar, amacına çok uygun bir kurgu yakalamış. Bir tür dedektif romanı kurgusu. Tzvetan Todorov ilginç bir yazısında üç tür dedektif romanı ayırır. Dipnot 3. The Typology of Detective Fiction, The Poetics of Prose, 1977, Fransızca aslı 1971. Birincisi, Who Done It? Kim yaptı? Adını alan ve bir cinayetin çözümünü anlatan türdür. Bundan ötürü iki öykü yer alır bu türde. Cinayetin öyküsü ve çözümün, soruşturmanın öyküsü. İkinci öyküde eylem azdır genellikle. Çünkü bu öykü, mantığını kullanan dedektifin ipuçlarını değerlendirerek bir bilmeceyi andıran cinayeti nasıl çözdüğünü anlatır. İşte bu çözüm birinci öyküde olanları yani cinayetin nasıl işlendiğini ve katili açıklar. Agatha Christie gibi yazarların en iyi örneklerini verdiği bu klasik türde okuru sürükleyen, romanın başında beliren katil kim sorusunun uyandırdığı meraktır. İkinci tür dedektif romanı thriller, heyecan romanı ise bir tek öyküden oluşur. Bu romanlarda çözülecek esrarlı bir cinayetten yola çıkılmaz. Onun yerine kaçakçıların, gangsterlerin, kiralık katillerin çevresinde geçen şiddet eylemleri ile dolu heyecanlı serüvenler sıralanır. Romanın kahramanı dedektif bu tehlikeli olayların içinde yuvarlanır, dövüşür, yaralanır, ölümle burun buruna gelir ve benzerleri. Bu türde okuru sürükleyen katil kim merakı değil, şimdi ne olacak heyecanıdır.